Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in Açlığın ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü bölümündeki hadisleri okuyoruz. Oraya geldik. 496. hadis-i şerif. Numan bin Beşir radıyallahu anhuma şöyle dedi: ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karnını doyuracak adi hurma bile bulamadığını gördüm. Yani hurmalarda kalite kalite, çeşit çeşit. En basit, en zayıf bir hurmayı bile bulamadığını, aç kaldığını gördüm. Böyle günler geçirdi. İslam uğruna Peygamber Efendimiz, ashab-ı kiram açlıklar çektiler, eziyetler gördüler, pek çok fedakarlıklara katlandılar, nice yorgunluklar çektiler. Allah onlardan razı olsun. Bu da Peygamber Efendimizin hayatının bir parçasıydı. Çok yememek, sade yaşamak. Onu bize bu sahabi nakletmiş oluyor. Açıklamalar: sahabe-i kiramın Peygamberimizden sonra yaşayanları pek çok dünyalık nimetlere ve zenginliklere kavuştuğunu görünce bu şekilde uyarılarda bulunduklarını görüyoruz. Fakat onlar geçmişlerini unutmayıp Efendimiz zamandaki durumlarını hatırlayarak kendilerinden sonraki nesillere hem Peygamberimizin hem de kendilerinin daha önceki hallerini anlatıyorlardı. Yani zenginliğe kavuşsalar da önceki hallerini de unutmuyor, ondan da uzaklaşmıyorlardı. Bu durum Müslümanların meşru olan dünyalık nimetlerden faydalanmadığı veya bunu caiz görmedikleri anlamına gelmez. Fakat dünyaya ve dünyalığa aşırı derecede bağlanıp kalmamaları yönünde onlara bir uyarı niteliği taşır. Yani dünyaya dalmamak, dünyayı hedef haline getirmemek, aşırı yemeye alışmamak. Yani elinde imkanlar olsa bile çok yemenin zararlarını bugün herkes söylüyor. Dolayısıyla yeme konusunda itidalli olmak gerektiği buradan anlaşılıyor. Bu uyarılarda bulunurken onların kendilerine örnek ve rehber edineceği kişinin Resul-i Ekrem olması kaçınılmaz bir zaruret. Üsve-i hasene diyoruz. Üsvetün hasene. Bizim için en güzel örnekliği taşıyan bir zat-ı muhterem. Her hususta ona örnek alıyoruz. Her davranışımızda, her fiilimizde, sözümüzde, düşüncemizde. Çünkü ashab Allah Teala'nın rızasına kavuşmanın peygamberine uymakla mümkün olacağını çok iyi biliyorlardı. Allah'ın rızasına ve muhabbetine kavuşmak, bunları elde edebilmek peygamberimize ittibaya, uymaya, itaate bağlıydı. Bunu zaten Ali İmran suresi 31-32. Ayet kerimelerde açıkça bize söylüyor. Müslim'in bir rivayetinde Numan-ı Beşir'in sözünün başında buraya alınmamış olan şu ilave bulunmaktadır: siz dilediğiniz kadar yiyecek ve içecek içinde değil misiniz? Bu varlık içindeki insanlara bir uyarı, bir dikkat çekmedir. Siz dilediğiniz kadar yiyecek ve içecek içindesiniz. Ama ben Peygamber Efendimizin karnını doyuracak basit bir hurma bile bulamadığı günleri gördüm diye geçmişi yad ediyor Numan radıyallahu anh. Çünkü bu ek cümle ashabın ve Müslümanların belli bir dönem sonunda istedikleri her şeye kavuştuklarını gösterir. İşte bu halde, bu haldeki insanlara yakışan hem geçmişteki fakir ve yoksulluk günlerini hem de bu nimetlere sahip olmayan kardeşlerini unutmamak olmalıdır. Yani bu nimetleri bulamayan pek çok Müslüman da var. Bugün bile Müslümanlardan imkanı çok iyi olanlar olmakla birlikte açlık sınırında, açlık sınırının altında yaşayan nice Müslümanlar var. Dolayısıyla onları da düşünmek, onlara da yardımcı olmak, onlara da yardım göndermek, yiyecek göndermek Müslümanların boynunun borcu. Hadisten öğrendiklerimiz: bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her çeşit sıkıntısını yaşamış ve bunlara göğüs germiştir. açlık en kötü haldir diyor Efendimiz. Bi'seddaci'i, Allah'ım açlıktan sana sığınırım, ne kötü bir arkadaştır. Yani yatak arkadaşı diyelim. Akşam yattın ama seninle beraber açlık var. Gözüne uyku girmez, uyuyamazsın. Dolayısıyla insanı yatakta kıvrandıran ne kötü bir arkadaştır açlık. Dolayısıyla bunu yaşayanlar diğer kardeşlerine düşünmeli. Oruç bize bunu öğretmeli. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hayatın her safhasından alınacak dersler vardır. Efendimizin her hareketi, her sözü, hayatının her safhası bizim için ibretlerle doludur. Zaten din demek de o demek, peygamberimizin hayatını taklit etmek, yaşamak demek. Diğer hadis-i şerife geçelim. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiği andan vefat ettiği zamana kadar elekten elenmiş has un görmedi. O zaman için elekten elenmiş un lüks bir yiyecek. Yani buğdayı insanlar el değirmenleriyle iki taş, yuvarlak iki taş arasında ezerek buğdayı un haline getiriyor. Tabii öyle olduğu zaman buğdayın içindeki beyaz özü ile sarı kabuğu birbirine karışık vaziyette oluyor. Kabukları büyük büyük, iri iri oluyor. Bunu bulabilen insan artık kabuğunu ayırmayı düşünmüyor tabii ki. Kabuğu da çünkü bir karın doyuruyor. Onu da atmak istemiyor. Kabuğuyla, özüyle birlikte yiyor. Ama biraz lüks hale gelince, fazla bulunca diyor ki bu kabuklar rahatsız ediyor. Bunları ayıralım, sadece ince özünü yiyelim diye elek icat ediliyor. Elekle o kabuklar üste kalıyor. İnce un aşağı alta geçiyor. Bu şekilde elenmiş oluyor. Efendimiz diyor hayatında böyle bir elenmiş un görmedi. Çoğu zaman hurmayla, suyla karnını doyuruyordu. Un bulduğu zaman da daha çok arpa unu buluyordu. Arpa daha ucuz olduğu için, buğday daha pahalı olduğu için zaman zaman değişebilir. Bugün arpalı, yulaflı bisküviler belki daha pahalı ama artık bu şeyden dolayı herhalde, reklamdan dolayı bu lifli gıdalar, sağlıklı gıdalar diyerek reklam yapılınca bakıyorsunuz önceden ucuz olan bir şey şimdi daha pahalı hale gelebiliyor. Sehl radıyallahu anh'a soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız? Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kendisini peygamber gönderdiği andan vefat ettiği ana kadar elek de görmedi. O zaman Medine'de elek de çok fazla yoktu diyor. Belki evlerde varsa tek tük onu da Efendimiz görmemiş olabilir. Sehl ibn-i Sa'd'a elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz denildi. Buğday unu biraz daha belki yenebilir ama elenmemiş arpa unu, kepekli arpa, arpa biraz daha sert olur, kılçıklı olur, daha çok insanı tahriş eder, yorar. Elenmemiş arpa unu nasıl yiyordunuz denildi. O, biz arpayı öğütür ve savururduk. Kepeğin uçanı uçardı, kalanı da ıslatıp hamur yapardık dedi. İki taş arasına ezip öğüttükten sonra hafif rüzgarda bu öğütülmüş unu savururduk. Büyük parçalar, kabuklar, büyük kabuklar ayrılabilenler ayrılırdı. Geri kalanını da ıslatır, yumuşatır, ekmek yapardık diyor. Açıklamalar: bu rivayet Mekke ve Medine halkının o günkü geçim şartlarının oldukça zor ve hayat seviyelerinin de çok düşük olduğunu gösterir. Yani bugün değirmenlerde tabii ki anında unlar öğütülüyor. Daha önce işte su değirmenlerinde öğütülüyordu. Biraz daha zordu. Daha ondan öncesi de el değirmenlerinde elle öğütülüyordu. Bu daha zordu tabii ki. Onu öğütmek için devamlı insanların elleri yara oluyor, yoruluyordu. Hazreti Fatıma validemizle ilgili rivayette olduğu gibi değirmen çevirmekten elleri yara oldu. Üstü başı un, uğra, toz oldu. su taşımaktan omuzları yıprandı, yaralandı diye Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, Fatıma'ya bir hizmetçi verebilir misiniz diye istiyor. Ama Peygamber Efendimiz Bedir şehitlerinin yetimleri diyor dururken, ben diyor size yardımcı hizmetçi veremem, elime geçen imkanları onlara sarf edeceğim. Size de tavsiyem, yatağınıza girdiğiniz zaman 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyin. Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Ve Hazreti Fatıma'ya, en çok sevdiği kızına bir hizmetçi vermiyor. Onlar da bu şartlarda hayatlarına devam ettiriyorlar. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin bilhassa peygamberlik döneminde elekten elenmiş halis un ve un eleme alet olan eleği görmediğinden bahsederken, daha önce bunları görmediğini değil, kullanmamış olduğunu anlatmak istemiştir. Görmüş olabilir Efendimiz ama kullanmamış. Yani öyle bir imkanı olmamış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik döneminde Şam diyarına gittiği bilinmektedir. Orada hem elenmiş un hem de eleğin bol olduğunu pek çok rivayetten öğrenmekteyiz. Görüldüğü gibi hadisler bize o günkü sosyal hayatı, örf ve adetleri, halkın yaşayışını da öğretmektedir. Bu sebeple hadisler Müslümanların olduğu kadar gayrimüslim ilim adamlarının da inceleme alanı olmuş, onların dikkatini çekmiştir. O zamanki kültür, hayat tarzı nasıldır, nasıl gelişmiştir, bunları incelemek için. Hadis-i şeriflerde gerçekten bu konuda çok bilgi olduğunu görüyoruz. Sehl radıyallahu anh, peygamberimizin bunları görmediğinden bahsederken onları elde etmeye çalışmadığını, sade bir hayatı tercih ettiğini anlatmak istemiştir. Fakat değişen ve gelişen şartlar Müslümanların kısa zamanda medeniyetin bütün unsurlarına sahip olmalarını sağlamış. Hatta onlar bunu çok daha ileri safhalara götürerek tarihe mührünü vuran büyük İslam medeniyetini kurup geliştirmişler ve insanlığa hayırlı bir miras bırakmışlardır. Yani teknolojiyi geliştirmişler, kültürü geliştirmişler, ticareti, ekonomiyi geliştirmişler, büyük değirmenler icat etmişler. Müslümanlar bunu geliştirmiş ama tabii ki zühde her zaman için dikkat etmek gerekir. Dünyayı, dünyalığı geliştirmek, ilerletmek, istifade etmek, insanlara istifade ettirmek gerekir. Ancak asla bunu kalbe koymamak, ondan sakınmak gerektiği de her zaman Peygamber Efendimizin bizlere olan ihtarları cümlesindendir. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz lüks bir yaşayış özlemi içinde asla olmamıştır. Dünyaya önem vermemiş, lüks bir hayata hiç gündemine almamış. Sade yaşamayı, bütün hedefi, gözlerini, kalp gözlerini, beden gözlerini ahirete dikmiş ve risalet vazifesi. Yani vazifemi en güzel şekilde nasıl yaparım? Allah'ın kullarını ne kadar çok kurtarabilirim? Ne kadar çok insanı kurtarabilirim? Ebedi saadete kavuşturabilirim diye hep bunu düşünmüş. Yemeği, içmeyi, yatmayı, lüksü, kıyafeti, rahatı düşünmemiş. İmkanlar ne bulduysa onlardan tabii ki nezih bir şekilde, olması gereken şekilde, olabilecek en sade şekliyle, yani pecmürdelikte değil tabii ki, hani kıyafetine, yiyeceğine dikkat etmedi, pecmürde geziyordu anlamında değil, bulduğu azı en güzel şekilde, en nezih ve en temiz şekilde kullanarak bir hayat yaşamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade ve mütevazı bir yaşayışı, hayatı tercih etmiştir. 498. hadise geliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veya bir gece evinden dışarı çıkmıştı. Baktı ki Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da dışarıdalar. Onlara bu saatte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar açlık ya Resulullah dediler. Demek ki böyle zamanlar olmuş, evde yiyecek bir şey yok. Açlıktan uyku da imkansız. Dışarı çıkmış bu sahabiler. Peygamberimiz gücü ve kudretiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Sizi evinizden çıkaran sebep beni de evimden çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. İkisi de kalkıp Resul-i Ekrem'le birlikte Ensardan bir zatın evine gittiler. Medineli bir zatın evine gittiler. Fakat o zat da evinde değildi. Ama hanımı Resulullah'ı görünce hoş geldiniz buyurunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocasını kastederek falanca nerede diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmek için gitti dedi. Tam o sırada evin sahibi olan Medineli sahabi geldi. Rivayette gündüz veya gece diye ihtilaf var ama herhalde gündüz olduğu anlaşılıyor. Çünkü sahabi su getirmeye gitmiş. Veya sabah veya akşamın serini de olabilir. Onun için akşam serini ise mesela onun için gece denilmiş olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve iki arkadaşına baktıktan sonra Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar ve zengin değildir dedi. Evine bir geldi ki büyük bir sürpriz, büyük bir müjde. Çok muazzam üç misafir gelmiş. Baktı şaşkınlıktan, sevinçten, heyecandan en güzel sözü söylüyor. Elhamdülillah, Allah'a yemin olsun ki bugün benden zengini yok. Ne yönden? Misafirlik yönünden, misafir bakımından. Gerçekten dünyada kime ne misafir giderse gitsin ondan daha zengin bir kimse olamazdı. Ondan daha güzel misafiri bulunan bir kimse bulunamazdı. Bunu sahabi gerçekten çok güzel ifade etmiş. Hemen gidip onlara içinde koruğu, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi. Hurmalar demek ki olmak üzere bir kısmı olmuş, bir kısmı ortada olmak üzere, bir kısmı da daha koruk, yeni çıkanlar, geç çıkanlar. Böyle bir dalı alıp getiriyor, salkımı önlerine koyuyor. Buyurun, yani bu konukluk dediğimiz ön ikram, hemen ilk anda gelen misafire ikram edilen nüzül, Kur'an-ı Kerim'in nüzül diye geçen konukluk. Buyurun yiyiniz dedi ve eline bıçağı alıp koştu. Yani hemen artık bir koyun kesip yemek yapacak, asıl sofrayı hazırlayacak. Bu ön ikram demiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sağılan hayvanlara dokunma dedi. Yani koyun sürüsü varsa bir insanın, bir koyun kesecekse neyi keser? Yavru yapmamış olan, yavrusu olmayan veya erkek olan hayvanları keser. Yavrulayacak olan, yavrulamış da yavrusunu emziren, süt emziren hayvanlara dokunmaz. Annedir onlar. Onlar hem sürüyü çoğaltıyor, artırıyor, ikiye katlıyor yani. Kendisini ikiye katlamış oluyor. Bir de kısır koyun derler. Belli senelerde bazı hayvanlar bakarsın yavru yapmaz. Veya bir müddet sonra yavru yapmamaya başlar. Yaşı ileri olduğu için. Bu sefer böyle yavru yapmayan kısır koyunları keserler. Efendimiz de ona dikkat ediyor. Diyor ki keseceksen sütlü sağılan hayvanlara dokunma. Hem yavrusunu besleyecek hem ev halkına süt verecek sağılan hayvan. Ev sahibi onlar için bir koyun kesti. Onlar da koyunun etinden ve hurmadan yediler. Tatlı sudan içtiler. Hepsi yemeğe doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'ya şöyle buyurdu. Gücü ve kudretiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Sizi evinizden açlık çıkardı, sonra evinize dönmeden şu nimetlere kavuştunuz. Güzel hurma, et ve tatlı su. Sahabine ne güzel Allah denk getirmiş, ikram etmiş, tatlı suyunu getirmişmiş zaten. Hurması varmış, ağacı varmış. Bir de koyun kesince en güzel sofrayı hazırlamış. Bugün biz de böyle güzel nimetler yediğimizde Efendimizin bu sözünü hatırlamamız lazım. Allah'ın bu nimetlerini yiyoruz. Bunlara hamd edelim, şükredelim. Olmayanları da ikram edelim. Bunların kıyamet günü hesabı olacak. Çünkü daha önce yoktu. Allah bunları bize ihsan etti. Açıklamalar: Resul-i Ekrem ve ashabın ileri gelenleri dünya nimetlerinin pek azıyla yetinirler. Çok kere açlık ve geçim darlığı içinde bulunurlardı. Bazı alimler bu durumun fetihlerden öncesi için geçerli olduğunu söylemekteyse de İmam Nevevi bu görüşün doğru olmadığını ifade eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca varlıkla darlık arasında yaşadı. Kitabımızın bu kısmında geçen açıkladığımız ve açıklamaya çalışacağımız rivayetler de bize bu yönde ışık tutucu niteliktedir. Fakat işaret etmemiz gereken mühim bir gerçek, hakikat, Peygamber Efendimizin ihtiyaç içinde olduğunu muhacir ve ensarın kendisine son derece yakın olan cömert zenginlerinin bile bilmediğidir. Efendimiz evinde aç ama farkına varmıyor sahabe-i kiramdan, çok dikkatli olsalar bile. O halini hiç kimseye söylemez, kimseye yük olmak istemezdi. Ama baktı ki en değerli, en sevdiği iki sahabesi aç olunca artık bir ensardan bir zatın evine gitti Efendimiz. Nitekim burada gördüğümüz gibi kendisini belki yiyecek bir şey bulurum ümidiyle evinden dışarıya çıkaran açlık, en yakın dostları olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de aynı şekilde evlerinden dışarı çıkarmıştı. Fakat onlardan biri diğerinin halinden habersizdi. Çünkü bu bakımdan hepsinin ahlakı birbirine benzemekteydi. Onlar şahsi ihtiyaçlarını ve hallerini başkalarından gizlemeyi tercih ederlerdi. Peygamberimiz sorunca niçin çıktınız diye biliyor tabii ki. O zaman açlık ya Resulullah dediler. Şu kadar var ki bir insan başına gelen elem ve kederi, dert ve sıkıntıyı şikayet veya itiraz olarak değil de sabır ve teselli için, dua edilmesi için ya da kendisine yardım edilmek suretiyle din kardeşlerinin sorumluluktan kurtulması için söyleyebilir. Çünkü müminlerin birbirlerine ve bütün insanlara karşı bir takım mesuliyetleri vardır. Peygamber Efendimizin Hazreti Ebubekir ve Ömer'le birlikte evine gittiği sahabi Ebul Heysem Malik bin Teyyihan radıyallahu anh idi. Kendisi evde olmadığı için hanımı Peygamberimizi tanıyarak evine davet etmiştir. Sahabe hanımları bilip tanıdıkları ve dürüstlüğünden emin oldukları kimseleri eve davet etmenin ve kendileriyle konuşmanın caiz olduğunu biliyorlardı. Peygamber Efendimiz olunca tabii ki onun ayrı bir durumu söz konusu. Gelen Allah'ın Resulü olunca davet etmeleri kaçınılmaz olduğu gibi bu durumu kendileri için de büyük şeref sayarlardı. Ama başka bir durumda evde kimse yokken bir hanımın başka bir insanı, adamı evine davet etmesi tabii ki doğru değil. Burada Peygamber Efendimiz olduğu için özel bir hüküm var. Ama akrabadır, tanıdıktır, emindir. O zaman diyor böyle durumlarda davet edilebilir. Eve bir misafir geldiğinde elde mevcut olan yiyeceklerden hemen bir şeyler ikram etmek edepten sayılır. İlk hurmayı getirmesi sahabenin. Ayrıca hususi olarak yemek hazırlamak bundan sonra gelir. Çünkü gelen misafir çok aç olabilir. Öte yandan kısa bir ziyaret için uğramışsa yemek hazırlanmasını bekleyecek zamanı olmayabilir. Hatta bu misafirin ev sahibine yük olmamaya çalışan hassas biri olması da mümkündür. Fakat bütün bunlar kendisine misafir gelen kimsenin ikramda bulunmasına engel teşkil etmez. Dinimiz misafir ikrama büyük bir ehemmiyet atfeder. Bunun için güzel ve canlı örneklerini sahabe-i kiramın hayatında görürüz. Yeryüzünün her yerindeki Müslüman toplumlar dinimizin bu güzel prensibini asırlarca canlı bir şekilde yaşatmışlardır. Bizim ülkemizin en küçük yerleşim birimlerinden bile tanıdık tanımadık her misafire gösterilen hürmet ve saygı kesinlikle canlı tutup yaşatmamız gereken üstün bir medeniyet mirasıdır. Tanrı misafir diyerek insanlara ikram etmek. Bize ikram edene teşekkür, Allah'a da hamd ve şükür vazifemizi yerine getirmeliyiz. Çünkü o nimetin gerçek sahibi Allah Teala, nimetine vesile kıldığı da ikram sahibi kuludur. Kula teşekkür, Allah'a şükür ve hamd. İyi bir Müslümanın böyle inanması ve misafiri bir nimet bilmesi gerekir. İnsanın kıyamet gününde kendisine ihsan eden nimetlerden sorumlu tutulması, bu nimetlere karşı teşekkür, hamd ve şükür vazifesini yerine getirip getirmediğinden sorumlu olacağı anlamına gelir. Yani bu nimetlerin şükrünü eda edebildin mi? Her nimetin şükrü de kendi cinsinden olacağı için elindeki nimetten önce zekatını vermek, sonra sadakalar, infaklarda bulunmak, sonra ikram etmek, bu şekilde Allah'a şükretmek. Yoksa bu bir hesap, bir tehdit ve bir ceza sorusu değildir. Yani elimde bir nimet var, hemen onun hesabı soruluyor. Madem hesabı sorulacak da niye bu nimet bana verildi gibi şeyler düşünmemek lazım. bir nimet varsa imtihan dünyasında onun bir şükrü, hamdi gerektiği bize bildirilmiş zaten. Dolayısıyla her nimeti Allah'ın istediği şekilde mi kazandık, Allah'ın istediği şekilde mi harcıyoruz, bunların hesabı olacak. Hadisten öğrendiklerimiz, bir peygamberimizin ve ashabın ileri gelenlerinin hayatı açlıkla tokluk arasında geçmiştir. İki, bir kimsenin açlığını veya başına gelen bir sıkıntıyı şikayet ve itiraz etme kastı olmaksızın sabır, teselli, dua veya yardım gayesiyle söylemesinde bir sakınca yoktur. Yani Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in açlık sebebiyle çıktık ya Resulullah demeleri, yani bir şikayet için, bir itiraz için değil, Cenab-ı Hakk'a şikayet için, Cenab-ı Hak'tan bir şikayet için değil, ama bir sabır, bir teselli, bir yardım olur mu acaba diye halini arz etmek. 3. Konuşurken bir sözün doğruluğunu bildirmek için istenmeksizin yemin etmek caizdir. Peygamberimizin yeminle söylediği ifadeler için herhalde bunu söylüyor. 4. Bir kimse güvendiği bir kişinin evine dostlarını misafir götürebilir. Peygamberimiz kendi gittiği gibi dostlarını da götürmüştü. Güvendiği, tanıdığı bir kimse ise. 5. Misafire hoş geldin demek ve güler yüz göstermek ikramdan sayılır. Sahabinin Ebu'l-Heysem et-Teyyihani radıyallahu anh'ın hoş geldiniz ya Resulullah diye Ebu'l-Heysem Malik bin Teyyihan el-Ensari. 6. Bir kadın iyi tanıdığı ve dürüstlüğüne güvendiği kimseleri kocasının evine misafir edebilir ve ihtiyaç halinde onlarla konuşabilir. Zaten kocası da yakında gelecek, su alıp gelmeye gitmiş. Onun için o arada evine almasını biz görmemiş. 7. Bir ikramda bulunan ikramına karşı teşekkür, ihsan ettiği nimet sebebiyle Allah'a da hamd ve şükretmek İslam'ın öngördüğü edep kaidelerindendir. 8. Misafire evde mevcut olan yiyeceklerden bir şeyler takdim etmek müstehaptır. Ayrıca hususi olarak yemek de hazırlanabilir. 9. Kıyamet gününde Allah'ın bize verdiği nimetlerin hakkını yerine getirip getirmediğimiz konusunda sorumlu olacağız, hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Hak ikram ederek, misafir ağırlayarak güzel bir imtihan hayatı vermeyi, güzel bir hayat geçirmeyi inşallah cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.